Evet, bugün Luka 2, 1'den 7'ye okuyacağız. Luka 2, 1'den 7'ye. Cenk, okuyabilirsin Luka 2'yi. Luka 2, 1'den 7.
Luka 2, 1. O günlerde Sezar Augustus bütün Roma dünyasında bir nüfus sayımının yapılması için buyruk çıkardı. Bu ilk sayım Quirinus'un Suriye vali zamanında yapıldı. Herkes yazılmak için kendi kentine gitti. Böylece Yusuf da Davut'un soyundan ve torunlarından olduğu için Celile'nin Nasıra kentinden Yahudiye bölgesine, Davut'un kenti Beytelem'e gitti. Orada hamile olan nişanlısı Meryem'le birlikte yazılacaktı. Onlar oradayken Meryem'in doğurma vakti geldi ve ilk oğlunu doğurdu. Onu kundağa sarıp bir yerliğe yatırdı. Çünkü handa yer yoktu.
Amin. Amin. Evet, Rabbin kelamını işittiniz. Evet, şimdi 2 milyar kadar Hristiyan Noel'i kutluyor. Tabii Hristiyanlarla birlikte Noel yeni yıla yakın olduğu için yeni yıl kutlamaları da yapılıyor. Yani İsa'nın doğumu dünyanın dört bir tarafında bir şekilde kutlanmış oluyor. Neyi kutluyoruz? Bu Noel'de neyi kutluyoruz? Biz günahkarları kurtarmayı planlamış olan ebedi üçlü birlik tanrısı Bakire Meryem'in rahminde insan doğasına bürünüp insan olarak doğarak bizlerin kurtarıcısı olmuş ve amacını gerçekleştirmiştir. Noel budur. Noel üçlü birlik tanrısının bir tasarısıdır. Meryem'in rahminde insan doğasına bürünüp insan olarak doğmuş ve bizlerin kurtarıcısı olmuş ve amacını gerçekleştirmiştir. Ve çarmıha kadar gitmiştir. Evet. Teknik bazı konular var burada da onları hallediyorum. Evet. Evet, Luka İncil'i kurtuluş tarihindeki bu mucizevi doğumu öyle sıradan bir olay gibi anlatıyor. Yani hani bir Tanrı'nın oğlunun, Tanrı'nın ta kendisinin, göğü ve yeri yaratan Tanrı'nın Beytlehem gibi bir yerde doğması, hatta böyle bir mağaradan yapılma bir ahırda doğmasını böyle normal sıradan bir şeymiş gibi anlatıyor. Evet, Tanrı'nın oğlu bir insan oğlu olmuştu. Işık karanlığa girmişti. Ölülere yaşam gelmişti. Ama Luka bütün bu olanları böyle sıradan bir olaymış gibi anlatıyor. Burada anlatılan anlatının sadeliğini görüyoruz. Çok sade bir şekilde anlatıldığını görüyoruz. Noel'de işte atılan havai fişeklerde ya da ışık gösterilerinde gördüğümüz böyle o ihtişamı görmüyoruz. İşte o günlerde Sezar Augustus bir buyruk çıkardı diye başlıyor. İsa'dan önce 30'lardan, İsa'dan sonra 14'e kadar yaşamış olan birisi olan bu Sezar Augustus, bu kişiden mi bahsediyoruz? İşte o günlerde Sezar Augustus bütün Roma dünyasında bir nüfus sayımının yapılması için bir buyruk çıkardı. Gerçekten de böyle bir buyruğun varlığını biliyoruz. Tarihsel bir gerçek bu. Sezar Augustus gerçekten de böyle bir buyruk çıkarıyor ve Roma dünyasında nüfusun sayılmasını istiyor. Sezar Augustus bütün Roma dünyasında bir nüfus sayımının yapılması için buyruk çıkardı diyor birinci ayet. Evet, Romalılar için bu kelimeyi yani oikomene kelimesini Roma dünyası anlamında kullanıyorlar. Romalılar için bu kelimeyi dünya olarak Roma İmparatorluğu'nun yerleşik dünyasını tanımlamak için kullanmaları bir yaygın bir anlayıştı. Yani dünya dediklerinde veya kozmos dediklerinde hatta sadece Roma dünyası akıllara geliyordu. Veya oikoumene kelimesiyle Roma İmparatorluğu'nun yerleşik dünyasını tanımlamış oluyorlardı. Nüfus sayımları tabii bizim ülkemizde de yapılıyor. Yani son zamanlarda nüfus sayımı yapıldı mı bilmiyorum ama işte eskiden pazar günleri böyle sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. İşte memurlar ev ev dolaşıp işte hangi evde kaç kişi kalıyor bunları sayıyordu. İşte isimler not ediliyordu. Bu şekilde bir Türkiye'nin nüfusu ortaya çıkmış oluyordu. Roma İmparatorluğu'ndaki bu nüfus sayımı da tabii bize hiç yabancı gelmiyor. Bu sayımlar sırasında işte sorulan isim, meslek, aile üyelerinin sayısı gibi sorular da yine bize tanıdık geliyor. Luca bu sayımın ilk sayım olduğunu anlamamızı istiyor. Çünkü bu nüfus sayımı daha sonraları İsa'dan sonra 6'da yapılan vergi sayımındaki isyandan çok daha farklıydı. Elçilerin İşleri 5.37'de de bunu görüyoruz. Luca bu ilk nüfus sayımı ile ilgili şöyle diyor. Bu ilk sayım Kirinius'un Suriye valiliği zamanında yapıldı diyor. İkinci ayette. Bu nedenle geleneklerine göre herkes yazılmak için kendi kentlerine gitti diyor üçüncü ayet. Herkes yazılmak için kendi kentine gitti. Bütün bunların sonucu olarak böylece Yusuf da Davud'un soyundan ve torunlarından olduğu için Celile'nin Nasır'a kentinden Yahudiye bölgesine, Davud'un kenti Beytlehem'e gitti. Orada hamile olan nişanlısı Meryem'le birlikte yazılacaktı diyor. Şimdi yani hem bu kadar basit hem de bu kadar heyecan verici bir hikaye. Ama Tanrı zaten hep böyle çalışmıyor mu? Bu durum sıradan olan bizleri teşvik ediyor. Tanrı sıra dışı işleri için sıradan kişileri kullanıyor. Gördüğünüz gibi yüzyıllar ve hatta binlerce yıldır Tanrı ebedi oğlunun insan bedeninde gelişini hazırlamak için insanlık tarihinin gidişatını başından beri düzenlemiştir. Ve daha önce de görmüş olduğumuz gibi Tanrı'nın eski antlaşmanın tamamlanışından beri yani işte Malaki'den Matta'ya kadar veya Malaki'nin sonundan Mesih'in gelişine kadar yaklaşık bir 400 sene geçmişti. 400 senelik bir sessizlik hakimdi. İsrail yorgundu ve artık böyle istirahat edebileceği, rahat edebileceği bir zamanı bekliyordu. İsa'dan hemen önce doğmuş olan Vaftizci Yohanna'nın doğumunu görüyoruz. Vaftizci Yohanna diyorum artık. Yahya'yı bıraktık. Pavlus'un da dediği gibi zaman dolunca, Galatyalılar 4.4'te zamanın doluluğundan bahsediyor Pavlus. Zaman dolunca her şeyin yerine gelmeye başladığını görüyoruz. Sezar Augustus Tanrı'nın Mika 5'te yazılmasını sağladığı peygamberliği yerine getirmiş oluyordu. Yani kral, bu bebek Beytlehem'de doğacaktı. Sezar tüm dünyada nüfus sayımı yaptırdığını düşünüyordu. Yani tüm Roma dünyası diyebildiğimiz tüm dünyada nüfus sayımı yaptırdığını düşünüyordu. Ama bu nüfus sayımı dünyayı aslında kurtarıcıya hazırlıyordu. Sezar geçici bina projeleri için böyle temel attığını zannederken Tanrı'nın krallığının bu dünyaya girmesi için gereken temelleri aslında atıyordu. Şimdi burada buradaki anlatının sadeliği ve Mesih'in doğumuyla ilgili anlatıda gördüğümüz yoksulluk Luka'nın anlatımında hiçbir abartının kullanılmadığını gösteriyor. Burada sadeliği görüyoruz. Mesih'in doğumuyla ilgili işte veya doğumu sırasındaki o yoksulluğu görüyoruz. Yani Luka olduğu gibi anlatıyor. Bir abartı kullanmadan anlatıyor. 6-7. Ayetlerde şöyle diyor. Onlar oradayken yani Beytlehem'deyken Meryem'in doğurma vakti geldi ve ilk oğlunu doğurdu. Onu kundağa sarıp bir yemliğe yatırdı. Çünkü handa yer yoktu diyor. Evet çocuklar, burada okuduğumuz yemlik nedir? Ne geliyor aklınıza? Eğer özel olarak hazırlanmış bir bebek yatağına yatırılmadıysa nerede yatırıldı? Nereye yatırıldı? Yani yemlik, hayvanların ahırda böyle yem yemek için, yemek yemek için kullandıkları böyle yemek kapları gibi şeyler. Yani Yusuf ve Meryem'in nüfus sayımı için gittikleri yer bir hayvan ahırıydı. Ve İsa Mesih doğduğunda bir hayvan yemliğine yatırılmıştı. Ama bu ahır, bu ahır sahnesi bizim resimlerde gördüğümüz lüks ahır sahnelerini akıllarınıza getirmesin. Hani bazen bu Noel'le ilgili böyle süslü püslü resimler görüyoruz. İşte İsa'nın doğduğu yer veya çok güzel böyle bir beşik gibi bir yemlik görüyoruz. Süslenmiş bir yemlik görüyoruz. Öyle bir şey değil. Yani hatta İsa'dan önce yüzlerde, 150'lerde pardon yazan şehit Justin veya Justin bu ahırın bir köydeki bir mağara olduğunu yazıyor. O zamanlarda mağaralar böyle hayvanlar için sığınak olarak kullanılırdı. Mağaraların önlerine bir kapı yapılırdı veya böyle sert çalılarla mağaraların önleri kapatılırdı ki hayvanlar dışarı çıkmasın. Orada işte mağara içerisinde korunaklı bir şekilde kalabilsinler diye mağaralar ahır olarak kullanılıyordu. Yani İsa Mesih ahıra çevrilmiş bir mağarada doğmuştu. Mağarada yapılmış bir yani mağaradan yapılmış veya mağarada yapılmış bir ahır hayvanlar için yapılmış bir barınak gibi bir şey. Evet sevgili kardeşler, o akşam Beytlehem'deki karanlığı bir düşünün. Beytlehem'de bir ahırda, Beytlehem'de mağaradan yapılmış bir ahırda dünyanın kurtarıcısı doğuyor. Dünyanın ışığı geliyor, dünyanın ışığı geldiği halde hiç kimse bunu anlayamamıştı. Peki İsa neden böyle bir yerde doğuyor? İsa neden böyle bir yerde doğmuştu? 7. ayet şöyle diyor. Onu kundağa sarıp bir yemliğe yatırdı çünkü handa yer yoktu. Yusuf ve Meryem Beytlehem'de kalacak bir yer bulamadıkları için bir ahırda kalmak zorunda kalmışlardı. İsa Mesih bir otelin kral dairesinde ya da donanımlı özel bir hastanenin en iyi odasında doğmamıştı. Onlar için handa yer yoktu. Yani onlar için özel bir otel ayarlanmamıştı. Onlar için özel bir oda, özel bir yatak ayarlanmamıştı. Onlar için hiçbir yer yoktu. Handa yer yoktu. Bu kadar basit. Tanrı'nın oğlu İsa Mesih'in annesi Meryem ve Yusuf, Davud'un kenti olan Beytlehem'de her yere bakmalarına rağmen bir ahırdan başka bir yer bulamamışlardı. Hiç kimse kaldıkları hanlardaki sıcacık odalarını Tanrı'nın ebedi oğlu için boşaltmamıştı. Ve sonunda böyle bir ahır gösterildi. Dışarıda da kalmamak için böyle bir ahıra gittiklerini görüyoruz. Göğü ve yeri yaratan Tanrı beden alacağı zaman bile kendisine torpil yapmamıştı. Düşünün. Her şeyi yaratan, insanları yaratan, var eden ve yaşamlarını sürdürmesini sağlayan Tanrı burada bile ahırda doğabiliyor. Evet, yeryüzündeki yaşamına evsiz barksız bir şekilde bir ahırda başlamıştı. Rabbimiz İsa Mesih kendisini toplumun küçümsenenleriyle, evsizleriyle, çöpçüleriyle, zayıflarla özdeşleştiriyor. İşte kurtarıcımız Rabbi İsa Mesih böyle birisidir. Evet, Luka İncili burada yaşanan olayları alçak gönüllülükle ve hiç abartmadan bizlere aktarıyor, anlatıyor. Tanrı'nın oğlu kraliyet giysileriyle ve meleklerle sarılmış bir şekilde bizleri kurtarmaya gelebilirdi. Büyük bir melek ordusuyla gelebilirdi. Kendisine büyük bir saray yapabilirdi. Gerekli tüm güce ve korumalara sahip bir şekilde yetkisini kullanıp rahat içerisinde yaşamaya devam edebilirdi. Ama böyle yapmıyor. J.C. Riley isimli bir ilahiyat şöyle yazıyor. Ama insanlığın en fakiri kadar fakir olmak ve insanlığın en düşük olanı kadar düşük olmak bu bilgiden geçen bir anlayıştır. Tarif edilemez ve anlaşılamaz. İsa'nın bu alçalma sayesinde bizim için bir zafer ünvanı satın aldığını asla unutmayalım. Acı dolu yaşamı ve ölümü sayesinde bizim için sonsuz kurtuluşu elde etti. O doğduğu saatten ölüm saatine kadar hayatı boyunca bizim iyiliğimiz için fakir olmayı seçti, diyor J.C. Riley. Evet, tüm dünyayı giydiren kişi bizler için sıradan bir beze sarılmıştı. Neden? Bizim en iyi giysilerle giyinebilmemizi istiyordu. Yüceliği tüm gökleri dolduran kişi bir ahırda doğmuştu. Neden? Çünkü göksel krallığın sevincini yaşayabilmemizi sağlayabilmek istiyordu. Evet, Baba Tanrı'nın sağında oturan Oğul Tanrı için handa bir yer bulunamamıştı. Kendisi için bir yer ayıramamıştı. Neden? Babasının evinde bizler için bir yer hazırlayabilmek için. Kardeşler, burada hiçbir abartı yok. Luka hiçbir şeyi abartmadan anlatıyor. Aynen olduğu gibi anlatıyor. 2. Korintliler 8:9'da söylenenleri düşünmenizi istiyorum. Şöyle diyor: Rabbimiz İsa Mesih'in lütfunu bilirsiniz. Onun yoksulluğuyla siz zengin olasınız diye zengin olduğu halde sizin uğrunuza yoksul oldu. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin.